İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4, Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, Türkiye'de gerçekten dünya çapında olaylar yaşanıyor. İşte yaşadığımız deprem felaketi. Bu arada yayına gelmeden hemen önce bir cenazeden geldim. Türk siyasetinin önemli isimlerinden Deniz Baykal'ın cenazesiydi. Sayın Baykal Türk siyasetinin gerçekten renkli isimlerinden birisiydi. Bir de uzun süre gündemde kaldı. 73'ten beri Türk siyasetinde, yani parlamentoya girmişti ve bugüne kadar da hep aktif görevlerde oldu. CHP'de 15 yıl süren genel başkanlık dönemi var. Dışişleri Bakanlığı yaptı, Maliye Bakanlığı yaptı, efendim Enerji Bakanlığı yaptı. Yani birçok önemli bakanlıklarda bulundu. Ben kendisini 1973'ten beri tanıyorum. Tesadüfen amcam da o dönemde Antalya milletvekili adayıydı ve beraber parlamentoya girmişlerdi. O günlerde işte dağ köylerini gezerler ve ben o zamanlar Gazipaşa'da oturuyordum ve işte yemeğe bazen bize de gelirlerdi. Gençti, özgüveni yüksek bir siyasetçiydi. Ecevit'in prenslerinden de o dönemde. Gerçi daha sonra araları bozuldu ama o dönemde öyleydi. 12 Eylül döneminde Zincir Bozan'a gitti. Zincir Bozan'da bir süre orada bir anlamda gözaltı. Onlar misafir dediler ama gözaltı dönemiydi. Yine Baykal'ı son dönemde en önemli nokta 1 Mart tezkeresinin reddinde oynadığı rolle tanıyoruz. 1 Mart tezkeresinin mecliste reddedilmesi ve Amerikan askerlerinin Türkiye topraklarını kullanarak Irak'a girmesini engelleyen tezkerenin reddinde kritik görevler üstlendi. Kararlı bir duruş sergiledi. AK Parti içinden belli bir grubu da ikna ederek o tezkerenin reddedilmesini sağladılar. Yani bu anlamda da önemli bir görev yaptı. Arkasından Ergenekon kumpasları geldi. Amerika FETÖ birlikte yaptıkları Ergenekon kumpasları. Orada da belli bir duruş gösterdi ve ben bu davanın avukatıyım dedi. O sözüyle hep anıldı. Daha sonra tabii bunun intikamı da alındı. Gerek 1 Mart tezkeresinin gerekse Ergenekon'daki duruşunun bir FETÖ kumpasına uğradı ve CHP Genel Başkanı'ndan istifa etmek zorunda kaldı. Zaten yani çok daha önce İsveç İpek Yolu Enstitüsü'nün bir raporu vardı. Bu enstitü Amerika'nın derin devleti kuruluşlarıyla çok yakın mesaide olan bir kuruluş. Orada Deniz Baykal'ın istifaya zorlanması gündeme getirilmişti. Tırnak içinde zorlanması diyorum. Çünkü o zorlamayı yaptılar ve istifa etmek zorunda kaldı. İşte daha sonra da Antalya milletvekili olarak görev yapıyordu. İşte bir beyin kanaması geçirmişti ve yatalak durumdaydı. İşte bir gecede uyudu, uyanmayı verdi. Öyle anlatalım artık. Bugün de cenazesi vardı. Sayın Cumhurbaşkanı da katıldı camideki törene. Mecliste de tören yapıldı. CHP Genel Merkezi'nde tören yapıldı. Yani devlet erkanı oradaydı. İşte sevenleri oradaydı. Eski politikacılar, bakanlar hemen hemen... Yani son 30-40 yılın tüm siyasetçilerini bugün orada yaşayanları görmek imkanımız oldu. Evet, bir başka konu da tabii depremi hep konuşuyoruz. Deprem nedeniyle acaba seçimler ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi? Şimdi kulislerde yavaş yavaş siyasi kulislerde bu tartışılıyor. Gördüğümüz kadarıyla anayasa pek izin vermiyor. Yani anayasaya göre seçimlerin ertelenmesi için işte bu doğal afetler maddesi konmamış. Savaş nedeni dışında böyle bir durum söz konusu değil. Bazı ifadeler zorlanır ve Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak erteler mi? Bunu da göreceğiz. O yeni bir tartışma tabii başlayacak. Yani bu kadar büyük çok sorun yaşadığımız bir dönemde bir de bu sorunun, bu tartışmanın eklenmesi bilemiyorum ne kadar sağlıklı olur. AK Parti açısından seçimin ertelenmesi lehine mi olur, aleyhine mi olur? Herkes farklı bir görüş dile getiriyor. Yani bunu da tespit etmek şu anda çok zor. Çünkü zaten bazı sıkıntıları var. Buna bir de işte seçim yaptırmayacaklar, yapmayacaklar, işte bir başka nedenler çıkaracak dedikoduları çok önceden yayılmıştı. Şimdi bir de bu eklenecek. Tabii bunun altından kalkabilir mi, kalkamaz mı? Seçim ekonomisi uyguladı. İşte asgari ücretle yapılan zamlar, efendim memura yapılan zamlar, işte EYT, şusur budur. Şimdi bütün bunların etkisi ne kadar sürer? Yani Türkiye'de bu tür işler öyle çok uzun süre gitmiyor. O kadar çok sorunla karşı karşıya kalıyoruz ki bir süre sonra yeni bir sorun başlıyor. İşte bu tür işler 3-4 ay sürer. Çünkü zamlar devam ediyor, ekonomideki sıkıntı devam ediyor. 3-4 ay sonra alınan kararların etkisi geçecek ve tekrar tepkiye dönüşebilir. Yani bunların tamamını kestirmek çok zor. O nedenle seçimler ertelenir mi, ertelenmez mi? Öyle gözüküyor ki önümüzdeki günlerde bunu tartışacağız. Muhalefet şimdiden başladı. Seçimleri ertelenmesini kabul etmeyiz, seçimler yapılsın diyor. Bazı muhalefet liderlerinden özel toplantılarda, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı 10 Mart'ta seçim kararı alacağım, 14 Mayıs'ta seçim olacak diyordu ve yetkisini kullanacağını belirtmişti. Ancak 14 Mayıs biraz zor gözüküyor. Belki seçim 18 Mart'ta zamanında yapılacak veya nasıl bir formül bulacaklar bilmiyorum. Tabii bütün muhalefet partileri de dahil, bütün partiler anlaşıp anayasada geçici bir değişiklik yapıp, geçici madde ekleyip bu yıla mahsus olmak üzere seçimleri diyelim ki bir yıl ertelemesi konusunda bir karar çıkarırlarsa o zaman sorun kalmaz. Yani tüm yapılacak işler bunlar. Ama ne kadar yapılır, ne kadar yapılmaz kestirmek zor. Evet, biz yine ana gündemimiz şu anda depreme dönelim. Bugünkü konumuz Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Gencay Bey. Yanlış mı söyledim?
Evet, evet.
Şehircilik ve...
Şehir Plancılar Odası Genel Başkanı.
Pardon. Niyeyse bu kafa iyice karıştı bu aralarda. Şehir Plancılar Odası Başkanı. Evet. Gencay Bey, tabii aslında depremin şu ana kadar kurtarma bölümünü konuştuk. İşte kim kurtaracak, ne zaman kurtaracak, nasıl kurtaracaklar... hep bu konuştuk. İşte televizyonlarda bütün bunları izliyoruz. Şeylerde işte gazetelerde bunları okuyoruz. İşte bir can eğer kurtarılabiliyorsa bundan sevinç duyuyoruz. Ama bir de gerçek var ki on binlerce ölümümüz var. Şu anda 30 binin üzerinde ama birçok insan rakamın çok daha yüksek olduğunu farkında. Çünkü gece yakaladı. Ve yıkılan binalardan öyle hemen de çıkma şansı da pek yok. Yani dışarıda değil insanlar. Hemen hemen gece sabah 4.18'di değil mi deprem? 4.17. Yani dolayısıyla çıkma şansları da yok. Onun için de bu kadar bina yıkılınca ölü sayısının yüksek olması da çok da sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Ama bir de gerçek var. Şimdi süre... Artık umutlar yavaş yavaş tükeniyor. Yedinci gününü doldu neredeyse. Ve bundan sonra ne yapmak gerekiyor? Artık yavaş yavaş bunları da konuşmak gerekiyor. Şimdi inceleme yaptınız mı bölgede?
Öncelikle ben bütün yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Meslek camiamız adına. Evet. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet... Yaralılara acil şifa diliyoruz. Bizim de tabii herkes gibi acımız büyük. Biz de bu olayı duyduktan sonra direkt alana gittik. Çünkü inandığımız bir şey vardı. Biz bu süreçte halkımızı teknik anlamda bütün birikimimizi vermek istiyorduk. aynı zamanda sadece teknik anlamda değil, kol gücümüzü de vermek istiyorduk. O yüzden ikinci günden itibaren biz de alandaydık. Hemen hemen bütün illerde vardık.
Evet.
Diyarbakır şubemizden, İzmir şubemizden, genel merkezden arkadaşlarımız oradaydı. Dolayısıyla hem yardım çalışmalarında bulundular, hem organizasyona yardım ettiler. Çünkü ilk günlerde biliyorsunuz ciddi bir organizasyon sıkıntısı yaşandığı bir gerçek.
Evet.
Dolayısıyla biz de altında bulunduğumuz TUMOP çatısı altında oradaki buradan giden yardım malzemelerinin koordinasyon noktasında taşınması, sunulması anlamında her türlü çabayı gösterdik. Aynı zamanda tabii mesleğimiz itibariyle orada ilk gözlemlediğimiz konular da vardı. Yani bu depremin bu kadar yıkıcı olmasıyla beraber deprem sonrasındaki o yaşamın devam etmesi noktasında da deprem öncesinde alınmayan belli önlemlerin etkisi olduğunu da gördük.
Nedir bu kadar yıkım oldu?
Onu net olarak söylemek gerekirse şu. Orası bir deprem bölgesi. Deprem fay hattı var. Evet. Dolayısıyla deprem fay hattının da tek başına temel belirleyici değil. Deprem fay hattının yarattığı enerji zeminle yüzeye ulaşıyor. Dolayısıyla o zeminin kalitesi ve zeminin yapısı da bu anlamda önemli. Üçüncü bir katman olarak ise bunun üzerindeki bina kalitesi geliyor. Yani depremin şiddeti, zeminin özelliği ve binanın kalitesi. Bu üçlü içerisinde siz gerekli çalışmaları yapamazsanız ve fay hattında yaratılan kırığın yüzeydeki enerjisine dayanabilecek bina kurgusu ve şehir kurgusu yaratamazsınız. İlk başta yaşadığımız bunca ölüm ve hayat kaybıyla karşılaşıyorsunuz. Daha sonrasında da daha öncesinde kurduğunuz kentler bu depreme hazırlıklı olmadığı zaman da hayatta kalanlar için de yaşam çok zor hale geliyor. Şu anda yaşadığımız görüntülerde de o tür sıkıntıları görüyoruz.
Evet.
Bu noktada mesela deprem toplanma alanlarının olmaması, belli kamu binalarının yeterince zamanda güçlendirilmemiş olması bu anlamdaki o depremin sonrasında koordinasyonu ve İAŞ'lerin dağıtılması noktasında önemli bir husus. Çünkü ayakta kalan binalar hem vatandaşın o anda bilgi almasını sağlıyor, hem mallarınızın depolanmasını sağlıyor, hem de koordinasyon olarak orada kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda deprem toplanma alanlarının yokluğu vardı mesela. Birçok kez televizyonlarda görmüşsünüzdür. Enkaz altından çıkan vatandaşlarımız maalesef geçici barınma ihtiyaçlarını refüjler üzerinde gidermek zorunda kaldılar. Çünkü büyük bir yıkım vardı ama şu da bir eksiklikti. Kentlerin birçoğunda deprem toplanma alanlarımız yok. Bu konuyla ilgili olarak yeterli hazırlıklarımızı yapmadığımızı görüyoruz. Ulaşım anlamında sıkıntılar yaşadık. Kent dediğimiz zaman bir de şöyle bir şey de var. Sadece binalardan, yollardan oluşan bir kurgu değil. Siz bunun altyapısını da düşünmek zorundasınız. Ulaşımını da düşünmek zorundasınız. Haberleşmesini de düşünmek zorundasınız. Mesela şu tartışılabilir. Bugüne kadar baz istasyonları belli binaların üzerine yapıldı. O binalar çöktükten sonra baz istasyonlarının üzerine kurulu ağ da çöktü. Bütün bunların
özellikle deprem... Hatay evet. Burada çok çarpıcı. Yani bunların yeniden ele alınması gerekiyor herhalde.
Aynen. Bunların hepsinin bütünleşik şekilde ele alınması gerekiyor.
Peki depremin şiddetinin büyüklüğü, iki depremin peş peşe gelmesi, yüzeye çok yakın olması bunlar da etken midir?
Şöyle depremin şiddeti dediğimiz şey tabii o başka bir meslek alanı ama bizim de kısmi olarak bilgimizin olduğu şeyler. Türkiye'deki fay hatları yüzeye yakın geçiyor. Evet, Japonya'dakiyle kıyasladığınız zaman orada yüzlerce kilometre aşağıda oluşan evet. Bir kırık bizde 6-7 kilometre aşağıda oluyor. Dolayısıyla sizin zemininizle ilgili olarak da bilginiz olması lazım. Deprem şiddetli. Bununla ilgili hiçbir behis yok. Ard arda iki depremin olmuş olması da bu yıkıcılıkta etkili oldu. Ama şu da bir gerçek. Birçok yerde ayakta kalan binalarımız da vardı.
Bunu soracağım. Bunu nasıl şey yapmak lazım? Yani bu bize ne söylüyor? Mesela bir bina ayakta kalmış. Hiçbir sorun yok. Tabii şunu da unutmayalım. Sayın dinleyiciler, televizyonlarda gördüğünüzde işte şehirde bir sürü bina ayakta gibi duruyor. Aslında o binalar ayakta değil. Ciddi hasar almışlar, sadece yıkılmamışlar. Ha, belki insan kaybı olmadı o binalarda ama tekrar oraya oturma şansı büyük çoğunluğunda herhalde yok.
Evet, şu anda orada ciddi bir yıkım yaşandı. Belli kentlerimizden geri kalan parçalar artık kent diye adletmekte bile maalesef zorlanıyoruz. Evet. Hatay bunların başında geliyor. Sorunuza gelirsem bu bina ölçeğinde bu binalar nasıl ayakta kaldı? Tekniğe ve bilime uygun yapıldıkları için ayakta kaldı. Oranın gerçeklerine göre hareket edildiği için ayakta kaldı. Sizin çünkü belli yönetmelikleriniz var. O yönetmelikleriniz size yer altından, zeminden ve binaya ilişkin çeşitli kriterler ortaya koyuyor. Sizin bunları sağlamanız lazım. Sağladığınız zaman da binalarınız ayakta kalabiliyor.
Evet. Şimdi tabii biz konumuz, yani bu işlerin yani uzmanı değiliz. Yani biz ister istemez işin uzmanlarıyla konuşuyoruz. Mesela bir Sakarya'yı anlattı ODTÜ'den bir hocamız. Depremde 57'de bir karar alınmış. Diyelim ki belli kat standartları getirilmiş ve o katların üzerine çıkılmayacak denmiş. Fakat zaman geçtikçe kurallar esnetile sonra meşhur Adapazarı depremi ve binlerce ölü. Yani bize bir ders olması gerekmiyor mu bunların artık?
Olması gerekiyor ancak olmadığını da görüyoruz maalesef. Acı evet. Şekilde görüyoruz. Aslında şöyle bir gerçeğin altını çizmek lazım. Bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşandığında Türkiye'de ilk anayasaya, yasaya, yönetmeliklere, tüzüklere dönülür. Sanki oralarda büyük eksiklikler varmış da insanların bu noktada ellerinden gelen her şeyi yapacaklar ama bu noktada ciddi eksiklikleri varmış gibi bir algı oluşur. Ancak bu deprem konusunda net olarak söyleyebiliriz. Birçok şeyi birçok yerde zamanında yapsaydık bu yönetmeliklere göre bu yıkımlar olmayacaktı. Bu net bir şey. Bu noktada belli şeylerin yapılmadığını görüyoruz. Bunlar neydi? Afet yasası, merkezi yönetime ilişkin 6356 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun. Belediye kanununun 73. maddesi hem merkezi hem yerel idarelere bu noktada deprem riski altındaki alanlara müdahale yetkisini veren, bu konuda onlara sorumluluk yükleyen kanunlarımız var. Ama bunların zamanında yapılmadığını görüyoruz maalesef.
Evet. Peki artık tartışacağız mutlaka. Yani neden böyle oldu sorusunu çok tartışacağız. Ama şu anda belki onun zamanı değildi. Evet. Yani bir haftadır çünkü canlılar enkazın altındaydı. Onca onları bir kurtarmak gerekiyordu. Hemen sonrasında da kurtulanların yaşamını sürdürmeleri için uygun ortam sağlamak. Şu anda yanılmıyorsam bütün kurumlar, bütün devlet, bütün şey bununla uğraşıyor. Mesela çadır kentler kuruluyor, konteyner kentler kurulacak. Yani bunları da hızlı bir şekilde çözmemiz lazım. Mesela burada bir öneriniz var mı? Mesela çadır kentler, konteyner kentler nereye kurulmalı, nasıl kurulmalı?
Bu soruyu sorduğunuz için özellikle çok teşekkür ederim. Çünkü bizim bu noktada dediğim gibi ilk günden itibaren oradaki depremzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına yönelik ihtiyaçları karşılamak için biz alandaydık. Gördüğümüz ve sizin de altını çizdiğiniz husus ise ikinci aşamada gelen bir husus ve evet, kısa vadede önümüzde duran problemlerden birisi bu gibi görünüyor. Farkındaysanız televizyonda halk sağlığı uzmanları ve doktorlar da sıkça dikkat çekmeye başladılar. Bu çadır kentlerin evet, konforu, iç tasarımı ve olanaklarına ilişkin. Biz de bu ihtiyacı gördüğümüz için geçtiğimiz günlerde bu konteyner kent ve çadır kentlerin nasıl kurulabileceğine ilişkin bir rehber yayınladık. Bu rehberi nasıl yayınladık? Öncelikle AFAD'ın hazırladığı dokümanlar bizim için yol gösterici oldu. Bu konuyla ilgili olarak çalışmış uluslararası...
Çok affedersiniz, oraya girmeden isterseniz bir şeye bir açıklık getirelim. Şimdi AFAD'la beraber çalışıyorsunuz.
Şu anda görüşmelerimiz sürüyor. Bugün evet, bir kendileriyle toplantı alacaktık ama Bakanlar Kurulu toplantısı AFAD'a alındığı için toplantımız yarın gerçekleşecek.
Evet, toplantı orada AFAD'da çünkü Bakanlar Kurulu toplantısına evet, girecek bildiğim kadarıyla, benim evet, de bildiğim kadarıyla evet, yarın görüşeceksiniz. Yani bu çalışmaların, şimdi herkes bağımsız bir takım işler var. Ya bir kaos ortamı yaratmaya çalışan bir mantık da var. Yani devletin bütün kurumlarıyla, tabii devletin de çok düzgün çalışması lazım, beraber hareket etmesi gerektiğine inanıyor musunuz bu ortamda?
Zaten şu anda yaşadığımız en büyük problemimiz koordinasyon olduğunu düşünüyoruz. Evet. Koordinasyon anlamında da ciddi sıkıntılar yaşandı ama ikinci aşamada da biz bu süreci halkımızın acil ihtiyaçlarına çözüm üretmek noktasında herkesin elinden geldiğini yapması gereken bir süreç olarak görüyoruz. Dolayısıyla biz de ilk günden itibaren açıklamalarımızda yardım taleplerimizi ilettik ve bu konuda konteyner kentlerle ilgili olarak standartları evet, ortaya koyduktan sonra bu rehberi ilgili idarelerin her biriyle dayanışma ve ortak hareket etmeye hazır olduğumuzu dile getirdik. Anladım. AFAD'dan da bu çağrımıza olumlu yanıt geldi.
Yani o şundan önemli. Yani şimdi o kadar büyük bir felaket var. Devletsiz bunun altından kalkmak mümkün değil. Yani yardımlar, şunlar, bunlar. Bunlar elbette gerekiyor. Halkımızın müthiş bir desteği var. Onu da görmek lazım. Yani o kadar çok göz yaşartan örnek var ki onları da mutlaka değerlendirmek lazım. Ama önümüzdeki sorunu örgütlü bir güçle, yani devletin organizasyonunda, işte belediyeler, odalar, iş dünyasının destekleri, yabancılardan gelen destek varsa onların koordine edilmesi herhalde, yani böyle bir örgütlü yapmak gerekiyor. Bu da devletle koordineli bir şekilde yapmak herhalde daha doğru olur. Çünkü yer seçimi var, arazi var, hazine arazisi var. Yani bir sürü sorun var.
Ben o kriterlerden çok kısa bahsedeyim. Evet. Çünkü çok tekniğe de girmek istemem. Kişi başı belli metrekareler var. 3,5 metrekare gibi. 3 tane çadır veya konteyner bir araya geldiği zaman bir birim oluşuyor. Bir birimden 3 tane olması gerekiyor ve bu çadırların arasında, birimlerin arasında belli mesafenin olması gerekiyor. Sonra bu birimlerin oluşturduğu çizginin içerisinde temiz su ihtiyacının ve atık su ihtiyacının giderilmesi gerekiyor. Sonra bunun bir paralelinde aynısını oluşturduğunuz zaman onun arasında da belli bir standart mesafe olması gerekiyor. Ve minimum 500 kişilik olması gerekiyor. Çünkü orası aynı zamanda yakın zamanda sosyalleşme alanı olacak. İnsanların kendini yalnız hissetmemesi lazım. Aynen bir mahalle gibi olacak kısa vadede orası. Yangın riskinin önlenmesi için belli servis yollarının ayrılması gerekiyor. Belli yemekhane, haberleşme ihtiyaçlarının da orada çözümlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla şu noktada mevcutta gördüğümüz görüntülerden bazılarının biz bu standartlara uygun olmadığını görüyoruz. Ancak aceleyle yapılmıştır. Bu standartların iyileştirilmesi için de yeni kurulacak herhangi bir çadır kentte bu standartlara ilişkin biz bilgi birikimimizi ve kol gücümüzü sunmaya hazırız.
Evet, yani oda olarak bu konuda, şehir plancıları odası olarak bu konuda her türlü desteği vereceğini söylüyorsunuz.
Evet, ben halkımızın acil ihtiyacı olarak görüyoruz.
Ben yanlış anlamadıysam 3 tane çadır bir konteyner.
Yok, 3 tane birimden oluşuyor. Yani bir kişi için 3,5 metrekare bir alan gerekiyor.
Evet.
Bu alanın 3 kişilik bir aile için bu 10,5 metrekare oluyor. Evet. Bunlardan yan yana 3 tane koyduğunuz zaman bu bir ünite. Çadırdan sonraki ilk üniteniz bu. Bunların arasında da belli bir mesafe olması gerekiyor.
Çünkü yangınlar yaşadık geçmişte.
Tabii tabii. Servis ihtiyacı olacak, dolaşmaları gerekecek. Biz bunu da şöyle, yönetmelikleri bazen okurken insanlar anlamıyor. Orada da birçok zaman bu acil ihtiyaca binaen olduğu için herkes bu konuda çaba gösterecek. Bunun anlaşılabilmesi için biz AFAD'ın uluslararası makalelerin ve çalışan arkadaşlarımızdan aldığımız bütün birikimleri şematize edip kolayca anlaşılabilecek bir rehber haline getirdik. Bu da web sayfamızda mevcut zaten. Kullanılabilir.
Evet. Yani ben televizyondaki arkadaşlar eğer dinliyorlarsa Sayın Başkanı Gencay Sertel Bey'i mutlaka çağırmalarını, hatta bundan bir tane örnek yapıp, örnek bir tane üç dediğiniz o şeyi, kurguyu örnek yapıp televizyonda göstermelerinin çok yararlı olacağını düşünüyorum. Bir de 500 kişi dediniz.
Minimum 500 kişi.
Minimum 500 kişi. O da nedir? Yalnızlık şeyini gidermek.
Aynen.
Şimdi biz bu konuda şu ana kadar AFAD'la görüşeceksiniz. Muhtemelen önerilerinizi onlara götüreceksiniz.
Evet. Hem bu çadırların iç kompozisyonda hem de şu andaki yıkıma uğramış kentlerimizde nerelere kurulması lazım
nereye anlamında. Kuruluyor? Nereye evet. Kurulması gerekiyor? Çünkü, o konuda...
Çünkü bunların ulaşım alanlarına yakın olması gerekiyor. Belli yol bağlantıları olacak. Belli bir eğimde olması gerekiyor. Belli evet. Bir eğimde olması gerekiyor. Çünkü herhangi bir yağmur veya sel baskında oranın tekrardan ikinci bir afet zedeleri için sıkıntı yaratmaması gerekiyor. Bu gibi kriterler var. Bunların her birini biz çalıştık. Bu noktada da bilgi birikimimizle, araziye olan yatkınlığımızla kentlerimize, yıkım yaşamış kentlerimizde bu alanları bulmak için de çabalayacağız.
Evet sayın dinleyiciler, kısa bir ara vereceğiz ama o arayı vermeden önce ben bir kez daha tekrar ediyorum. Şehir Plancıları Odası'nın internet sitesinde olası çadır ve konteyner kentlerin kurulmasıyla ilgili dosya var. Dosya diyelim artık ona.
Evet.
Bu dosyayı herkesin incelemesi ve bilgi sahibi olmasında yarar olduğunu düşünüyorum. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Çok kısa bir ara. Tekrar devam edeceğiz Sayın Gencay Bey'le.
Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Şimdi deprem anında, deprem sonrasında çok hassaslaşıyoruz. İşte televizyonlar, gazeteler tamamen kendini bunu ayırıyor. Ama bir süre sonra yavaş yavaş hayat normale dönüyor. Bizim hatalarımız da normale dönüyor. Ve sıkıntılar yaşıyoruz. Yani rahat bir döneme geçiyoruz. Şimdi bunlar da tabii birikim yaratıyor. Yani A iktidar olmuş, B iktidar olmuş, A partisi, B partisi de onlar hiç sorun olmuyor. Sorun genel bir sorun haline geliyor. Şimdi bu binalarda, şimdi inşaat mühendisleri diyor ki biz ne kadar risk olursa olsun biz diyor oraya sağlam bina yaparız diyor. Japonya'yı örnek gösteriyorlar. Yani çok daha şiddetlisi oluyor, hiçbir şey olmuyor diyorlar. Ama yani bu bak biz de bir Türkiye'yiz yani. Biraz önce siz de söylediniz, Japonya'da çok aşağılarda oluyor deprem. Tamam şiddetli ama çok derinlerde oluyor. Bizde daha yüzeyde oluyor. Bir de bizim ekonomimizde orası biraz daha farklı. Yani burada bu kat meselesine ve arazi meselesine dikkat etmemiz gerekmiyor mu?
Kesinlikle. Aslında bizim meslek camiası olarak burada altını çizmek istediğimiz husus şu. Deprem meselesi tamamen bina ölçeğinden kurtarılması gereken bir meseledir. Siz bu konuya kent ölçeğinde yaklaşmanız lazım. Mesele evet. Çünkü şu, yıkım kentler boyutunda oldu.
Evet.
Dolayısıyla kentlerin kurgusunda bir sıkıntı var. Oraya yardım gidemedi. Dolayısıyla bu kentin kurgusuyla ilişkili. Binadan bağımsız bunu düşünmeniz lazım. Ulaşım yollarının uygun olup olmadığı, feasible olup olmadığı, bunların rasyonel şekilde kurgulanıp kurgulanmadığı meselesi var. Ha, her zemine bina yapabilir misiniz? Yapılabilir. Ancak sevdiğim bir laf vardır, bu engelsin. Doğayla mücadele etmenin en kolay yolu doğaya ayak uydurmaktır.
Kabul edeceksin.
Evet.
Bizde de onun şeyi var biliyorsunuz. Derelerin intikamı diye konuşulur ya. Yani aslında o doğanın intikamıdır. Yani çok oynarsanız.
Evet. Aslında doğa size sınırlarınızı söyler. Evet. Siz o sınırların içerisinde hareket ettiğiniz zaman da uygun olanı, güzel olanı yaparsınız. Biz dolayısıyla bu tartışmada şurada duruyoruz. Bu bir mühendislik şey değildir. Mühendislik mücadelesi değildir doğaya karşı yapılacak. Evet. Bunun estetik boyutu da vardır, sağlık boyutu da vardır, sosyal boyutu da vardır. Sizin binayı 10 kat veya 20 kat yapmanız arasında mühendislik beceriniz açısından kendinize takacağınız bir nişane olabilir. Ama sonuçta ortaya çıkan kent kurgusu ve görüntü uygun olmaz. Dolayısıyla biz doğaya en az müdahale edecek şekilde doğanın bize verdiği sınırlar doğrultusunda ona saygı göstererek ve insan ihtiyaçlarına yönelik nitelikli yaşam kalitesi yüksek kentler kurgulanmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu kent ölçeğinden öte bu tartışmanın bina boyutuna indirgenmesine biz meslek camiası olarak biz karşı çıkıyoruz.
Anladım. Peki şöyle bir durum var. Bunu en tipik olanı Antakya. Tarihsel bir kent. Tarihsel bir kent olduğu için insanlar oradan kopamıyor. O zaman ne yapmak lazım?
Bunun aynısı aslında bu güzel de bir soru. Adapazarı'nda da yaşandı.
Evet.
Adapazarı'nda da insanlar şöyle durumlar oldu. Orada bir yıkım yaşandı. Belli binalar ayakta kaldığı için oralarda eski imar hakları mevcut kılındı. Ama yıkılan binalarla ilgili olarak insanlar başka yere taşınmak zorunda kaldılar. Taşındılar. Orada da şöyle bir tartışma oldu. O neden komşularım orada dururken ben başka yere gitmek zorundayım? Dolayısıyla insanlar eski yaşadıkları yerlerde yaşamak istiyorlar. Ama burada yapılması gereken işte bundan sonraki süreçte hakikaten oradaki halkın ihtiyaçlarını gözetecek şekilde ama ciddi anlamda mühendislik, jeoloji mühendisliği çalışması, zemin çalışmaları yapıldıktan sonra uygun bir planlama çalışması yapıldıktan sonra bunlara karar verilmesi lazım. Ben eğer çok yanlış yerlerde gerçekten yapılaşmaya kapatılması gereken alanlar olduğu net şekilde, şeffaf şekilde, bilimsel şekilde ortaya koyarsak ve bunları planlarımızın içerisinde gösterirsek halkımızın bu konuda bu yaşananlardan sonra da ben duyarlı olacağını ve bu konuda ısrarcı olmayacağını düşünüyorum. Bu Sadece halkımızın artık belli şeyleri şeffaf olarak görmek gibi bir talebi var. Yani idareler tarafından ortaya konulan kararların kişiden kişiye değişmemesi lazım. İnsanların en büyük tereddüdünün ben bu noktada olduğunu düşünüyorum.
Tabii yani biz mesela imar affıyla ne kadar insanın sorununu çözmekle övünen bir milletiz. Evet. İmar affı konusuna da geleceğim sonra. Peki şöyle mesela Hatay'ın hani dedik ya tarihsel dokusu, yani eskiden kurulmuş çok çok tarihsel bir dokusu var. Ve o tarihsel şeyinden kopamıyor. Yani Hatay'ı tartışmamız da çok tipik olduğu için, yani Türkiye'nin en önemli bir de herkesin yaşadığı, yani Hristiyanı var, Yahudisi var, Müslümanı var, Alevisi var efendim. Yani çok karmaşık ama iç içe geçmiş. Hatta ben bir de koroları falan var. Onları da zaman zaman çeşitli yerlerde izliyorum. Her kesimden o koroda sanatçı var. Ve çok çok güzel. Yani insan dinlemeye doyamıyor. Şimdi buralarda örneğin şöyle yapılamaz mı? Yani şu anda Hatay'da her taraf yerle bir olmuş. Buralarda mesela diyelim ki bir kat, iki kat. Yani kesin ama katı bir uygulama. Yani iki katın üstüne çıkmayacak. Bilemediniz üç, yani bölge bölge ayrılabilir belki semt semt. Durumuna göre oradaki yapılacak. Yani buna kesinlikle uymak koşuluyla o şekilde devam edemez mi?
Buna şöyle cevap vereyim isterseniz. Burada alanda bundan sonra ne yapılması lazım?
Evet.
Ama bahsettiğimiz husus önemli. Bu insan ölçeği kentlerimizde bir, uzun zamandır unuttuğumuz bir ölçek.
Evet.
Bu yüksek katlı bina kurgusu ve yoğun yapı kurgusu aslında minimum arazide maksimum kârı elde etmek için. Minimum arazide en yüksek katı yaparsınız.
Tabii.
Dolayısıyla da kentleriniz yoğunlaşır. Burada arazi maliyeti düşüktür. Aynı maliyetin üzerine iki kat yerine 10 kat yaparsınız.
Birileri de büyük paralar kazanıyor bu evet. işlerden tabii.
Buradaki işte bu yapsatçı kurgudan ve tek kişiye indirgenmiş bir kurgudan, yani müteahhit kurgusundan bu işin kurtarılması gerekiyor. Ben isterseniz hızlıca bundan sonraki o genelde yıkım yaşadığımız kentlerimizde neler yapılması gerektiği hususuna gireyim. Ve mevcuttaki işleyen bu dönüşümle ilgili sıkıntıların da üzerinden geçelim.
Evet.
Öncelikle orada imar barışından bahsedeceğiz. İmar barışı elbette ki etik, ahlaki ve hukuki açıdan sıkıntıları olan bir düzenlemedir. Umarım bundan sonra da gelen hiçbir siyasi iktidar tarafından ve siyasetçi tarafından bu bir daha dile getirilmez. Çünkü bunların biz acısını çok yaşadık. Bu imar barışı dediğiniz şey şöyle bir şey. Konunun başında bahsettik. Türkiye aslında 1998'de Türkiye Deprem Bina Yönetmeni'ni ortaya çıkarttı. 2001'de yapı denetim meselesini ortaya çıkarttı. 2018'de bunlar revize edildi. Türkiye Deprem Bina Yönetmeliği. Mekansal planlar yapım yönetmeninin içerisinde Türkiye kentsel risk analizlerinin yapılması zorunluluğu getirildi. Bakın bir sürü düzenleme yapıyorsunuz bu konuyla ilgili olarak. Bir yandan bunu yapıyorsunuz, bir yandan da bunlara zamanında hiç uymamış binalara bir anda imar affı getiriyorsunuz. İmar affı dolayısıyla aslında devletin kendi kendiniyle çelişen bir tutumu. Devlet bir yanıyla yönetmeliklerini sürekli güncel gelişmelere göre yeniliyor ama bu yenilenmemiş.
Kaçak olanlara, uyulmamış olanlara da bir devam anda, edin diyor.
Bir anda bunların hepsi affediliyor. Dolayısıyla siz istediğiniz kadar nitelikli planlar yapın, istediğiniz kadar nitelikli yönetmelikler hazırlayın ki birçok uzman bu Türkiye Deprem Bina Yönetmeni'nin dünya standartında olduğunu söylüyor. Uygulandığı zaman da yıkılmayan binalar olduğunu gördük. Ama bunları istediğiniz kadar yapın. Sizin imar affıyla yaptığınız zaman planlarınızda, yönetmeliklerinizde, kanunlarınızda birdenbire geçerliliklerini yitiriyor. Devlet kendi kendine yaptığı bütün yeniliklerin üzerine örtmüş oluyor böylece.
Ya biz neredeyse her seçim öncesinde bir imar affı gördük.
Maalesef.
Ve siyasilerimiz de bunlarla övündüler.
Evet. Bu noktada halkımızın da artık talepkar olmaması gerekiyor.
Evet. Yani hı. Asıl onların olmaması, yani bilinçli halk.
Evet.
Buna mesela komşu itiraz etmesi gerekiyor. Veyahut da imar affını getirecek olan siyasetçiyi cezalandırması gerekiyor.
Evet. Biz artık bu müjdeler verildiği zaman alkış tufanını görmeyiz umarım bundan sonra.
Evet. Şimdi bir başka konu da şu. Mesela şimdi çalışılıyor. Buna Çağatay Keskinok profesör doktor ODTÜ'de öğretim üyesi o dikkat çekti. Dedi ki yatakhane kentler olmamalı dedi. Şimdi ben ilk başta anlamadım ne demek istediğini. Sonra anlattı. Dedi ki Şimdi dedi yer belirlenecek, belirlenecek. Diyelim ki şehre birkaç kilometre veya da 10 kilometre, 15 neyse uzaktaki bir yerde binalar yapılacak dedi. Buralara ne yapacak? İnsanlara taşınacak. Fakat dedi bu kentler kurulurken eğer sizin de belirttiğiniz gibi kent olarak ele alınmazsa proje, yani Hatay'da tuttunuz, kurdunuz uzak bir yere, fakat iş yerleri gene eski Hatay'da kaldı. O zaman ne yapacaklar? İnsanlar gece akşam evlerine gidecekler, yatacaklar, sabah tekrar o bölgeye gelecekler. Şimdi o zaman evleri garantiye aldık ama deprem gece olacak diye bir kural yok ki. Yani onun için dedi ki yatakhane kent modeli değil. Mesela yerleşim yerli o yerlere aynı zamanda halkın ihtiyaçlarının karşılayacağı, hatta iş merkezlerinin olacağı, efendim hatta kamu kuruluşları binalarının da taşınacağı bir şekilde bir sistemden söz etti. Onu nasıl değerlendirirsiniz?
Şöyle Çağatay Hocam benim kendimin de hocasıdır. Kendine de sizin aracılığınızla saygılarımı ileteyim.
Sağ olun, ben ileteyim.
Evet. Bahsettiği konu aslında bizim kentlerimiz birçoğunda da hali hazırda yaşadığımız da bir mesele.
Evet.
Birçok yerde böyle kentlerin uzağında uydu kentler kurgusuyla bu kentler büyütülmeye başlandı. Bunun ciddi sıkıntıları olduğunu gördük. Burada da aynısının yaşanması ihtimalinde çok daha büyüklerini yaşayacağız. Yani insanların buradaki bir travma olabilir. Zaten insanlar yakınlarını kaybettiler. İkinci aşamada hissedecekleri şey kentlerini kaybettiler. Mahallelerini kaybettiler, sokaklarını kaybettiler. Doğal talepleri olarak o eski yaşam alanlarını talep edeceklerdir. Evet. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şöyle de bir durum var. Siz de imar affını konuştuk ama oradaki sıkıntılardan birisi de şuydu İsmet Bey. Orada hukuki olan iskanını zamanında almış. İnşaat ruhsatını zamanında almış. Binlerce ev vardı, onlar da yıkıldı.
Evet.
İmar affının etik, ahlaki ve hukuki açıdan sakıncalarını net olarak ortaya koyduktan sonra bu bilimsel gerçekliği de ortaya koymak lazım.
Evet.
Yıkılan binaların birçoğu imar affından yıkıldığı gibi bu imar affından faydalanmayıp yıkılanlar da var. Neden evet. yıkıldı? Çünkü eski yönetmeliklere göre sizin kent kurarken, imar planı yaparken jeolojik etüt yapma zorunluluğunuz yoktu.
Evet.
Birçoğu orada jeolojik etüte göre yapılmadı bile. Dolayısıyla şu anda orada ciddi anlamda bir zemin açısından ve depremsellik açısından bilgi eksikliğimiz var. Bunun bir an önce giderilmesi gerekiyor. Bu giderildikten sonra önlemli alan dediğimiz belli mühendislik müdahaleleriyle yapılaşabileceğimiz alanlar, uygun alanlar ve uygun olmayan alanlar ortaya çıkacak. Bütün bunlar çıktıktan sonra da halkımızın talepleri tabii ki en insani ihtiyaçlardır. Eski yerlerin talep etmesi ama bütün bu veriler ortaya çıktıktan sonra uygun yerlerde bu kentlerin kurulması gerekiyor. Bunun içerisinde dönüştürülerek yapacağımız yerler olacak, tamamen yapılaşamayacağımız yerler olacak veya aynen koruyacağımız yerler de olacak yıkılmayan yerlerde olduğu
evet.
gibi. Bunun içerisinde işte kentleri bir anda toptancı bir şekilde alıp bir yerden bir yere taşımanın yapılabilecek en büyük hatalardan birisi olacağını düşünüyoruz biz de.
Evet. Bir de mesela orada hocamın dikkat çektiği bir şey var. Diyor ki diyelim ki 15 kilometre ileriye yerleştirdiniz diyor. Şehir merkezinde kaldı iş yerleri şunlar bunlar. Ya insanlar diyor bir süre sonra yavaş yavaş yaklaşa gene o kentin etrafında bugün yaşadığımız sıkıntıların aynı manzara oluşur diyor. Hatta işte bu Sakarya örneğini de bu çerçevede vermişti. Evet yani sıkıntılı bir durum. Yani burada belki de şunu mu yapmak lazım? Şimdi hızlı karar vermeye çalışıyorlar. Hızlı karar vermek de bana biraz hatalı olacak gibi geliyor. Kesinlikle, ne dersiniz?
Kesinlikle. Yani şu anda tabii halkımızın oradaki depremzede vatandaşlarımızın bir an önce konutlara kavuşması için mümkün olduğunca hızlı hareket etmek lazım. Evet. Ama bu mümkün olduğunca hızlı hareketin içerisinde şu yok. Bilime aykırı, jeolojik etütler yapılmadan, zemin etütleri yapılmadan, uygun bir plan kurgusu dahilinde inşa etmeden buralarda sadece binalar kurarak bu kentleri ayağa kaldıramayız. Şunun özellikle altını çiziyoruz biz meslek camiası olarak. Depreme güvenli kentler yaratmak zorundayız. Ancak bu kuracağımız kentler bizim bundan sonrasında yüzlerce yıl yaşayacağımız mekanlar olacak. Dolayısıyla evet. günlük yaşam standartlarının da birçoğunun burada kurgulanması lazım. Bunun planla, yapılması lazım. Belli standartlarının olması lazım. Ticaretin düşünülmesi lazım. Çağatay Hoca'nın bahsettiği gibi. Sanayinin de düşünülmesi evet. lazım. Ulaşımın da düşünülmesi lazım. Haberleşmenin de, eğitimin, sağlığın hepsinin de. Şimdi konut üzerinden gidersek dediğimiz gibi hakikaten bir yerde oluşturulmuş yatakhane siteler kuracağız. Evet. Ama kent kurgusu ortadan kalkmış olacak.
Evet.
Kenti bütüncül olarak yeniden ayağa kaldırmamız lazım. Bu kent bir, afetlere karşı sadece deprem değil dirençli olacak. Bu kesin. İki, nitelikli olacak. Belli sosyal donatıları, sosyal standartları yüksek olacak. Yaşanabilir kentler olacak.
Evet.
Yeni kurduğumuz kentler. Bunların olması lazım.
Yani sineması, tiyatrosu, efendim evet. alışveriş merkezleri.
Aynen.
Yani insanlar bir anlamda o güvenli yerlerde yaşamlarını kalitesi yüksek bir şekilde sürdürebileceği bir yer. Peki siz mesela bu işlere girişilmeden hızlı bir şekilde bununla ilgili bir konferans, bir şura yapılmasını düşünür müsünüz?
Olabilir yani bu ama şu anda bizim hakikaten alandan bulduğumuz, gördüğümüz öncelik ve ihtiyaçlara bir an önce çözüm üretme noktasında odamızın bütün mesaisini harcıyoruz. Ama biz dediğim gibi ileride bu konularla ilgili olarak kentler nasıl planlanması noktasında biz yine bilgi birikimimizi bütün idarelerle herkesle paylaşmaya hazırız. Ama şu an için konferansın yani kısa vadede çok uygun olmayacağını düşünüyoruz.
Yok yok şu anlamda söylüyorum zaten onu. Yani şimdi öncelikle insanları bir yere bir yerleştirmek lazım.
Evet.
Yani çadır kenttir, konteyner kenttir veya başka şey işte. Yurtları bu iş için kullanmayı düşünüyorlar. Öğrenci yurtlarını bir dönem. Fakat bunun arkasından o tartıştığımız kentlerin oluşması gündeme gelecek. Yani mesela diyelim ki A ülkesi dedi ki ben bir şey kuracağım. Hatırlarsınız Saddam Adapazarı'nda galiba değil mi? Bir şey mahalle kurdu.
Aynen.
Yani petrol karşılığı galiba bir şeyler yapmıştı. Hı-hı. Onu şimdi ayrıntısını unuttum ama yani Saddam'ın Irak'ın daha doğrusu kurduğu bir yer var. Şimdi bu tür yerler kurulacak. Şimdi buraların nasıl kurulacağı noktasında yani bir çünkü bunlar kalıcı olacak. Yani dediğiniz gibi yüzyıllarca yaşayacağımız yerler olacak. Bu nedenle bunların sağlam bir planla, sağlam bir nasıl söyleyeyim düzenle kurulması gerekmez mi? Yani onun için diyorum hızlı bir çalışma ekibi. Yani illa bu şurada değil de mesela en azından bir ekibin buna kafa yorması gerekmiyor mu? Veyahut da hazır var mı?
Hazır olması mümkün değil çünkü alanın özeline göre bunu yapmamız lazım ama evet. bizim tabii ki net olarak söylemek gerekirse bundan sonraki mesaimizin büyük çoğunluğu bu olacak.
Evet.
Biz bu süre içerisinde mesaimizi buna harcayacağız. Bu noktada da bizimle ilgili olarak her türlü işbirliğine de biz hazır olacağız. Bu konudaki elde ettiğimiz bilgileri, verileri, öngörülerimizi, alandan gördüğümüz bilgileri ve ihtiyaçları bu şekilde bu çalışmalarımızın hepsine yansıtacağız. Dediğim gibi bundan sonrasında aslında dayanışmayla bu işi yapmak lazım. Bu noktada da biz oda olarak her türlü işbirliğine hazırız.
Evet. Yani bir hatta mesela Samandağ var. Yine ODTÜ incelemiş Samandağ. Samandağ geçmişinde çok büyük bir deprem geçirmiş. Hı hı. Hatta bir de tsunami yaşamış. Fakat ben yakında gittim Samandağ'a. Bu deprem bölgesi olmasına rağmen o yumuşak arazilerde bütün denize ne kadar yakın olursa o kadar pahalı hale gelmiş konutlar.
Evet.
Yani bilmiyorum bunun yani burada bir bilinç mi yaratmak lazım nedir?
Ya şöyle bilinç elbette ki hepimizde olabilir ama bu kanunları, yönetmelikleri delmeye çalışan kişiler de her zaman olacaktır her evet. toplumda. Şimdi bu kanunların ve yönetmeliklerin bunu delmek için uğraşan kişiler lehine yorumlanmadığı, bunu bu konuda bu çabayı gösteren kişiler olduğu zaman da o kanunların caydırıcı ve cezalandırıcı gücünün eksiksiz uygulandığı bir düzen yaratmak lazım. Bu evet. kişilerin sizin veya benim iyi niyetimizle, temennilerimizle olacak iş değil. Gördük yani bütün kentlerimiz yıkılıyor. Bu konuyla ilgili olarak en ufak bir zafiyet, bilinçsizlik, eksik bilgi ederi boyunca, karşılığı boyunca cezasını bulmalı diye düşünüyorum.
Mesela Avrupa'da bazı kentler var. Mesela Almanya'da Hamburg. Diyelim ki belli katın üzerine kesinlikle çıkamıyorsunuz. İster otel yapın, ister ne yaparsanız, hangi teknolojiyi kullanırsanız kullanın. Bildiğim kadarıyla çıkamıyorsunuz. Mesela bazı kentler var, tarihi kentler. Diyelim ki Prag gibi UNESCO korumasına da almış olan kentler. Yani duvara çivi çaparsanız çakarken izin almak ve ilgili mühendislerin gelip senin o çivinin o binaya zarar verip vermeyeceğini falan hesaplıyorlar yani. Bizde ise...
Valla bu konuda da bizim işte meslek odamızın ve bağlı bulunduğumuz TUMOB'un birçok yetkileri geçmiş dönemde tırpanlandı. Belki onu da altını çizmek lazım.
Evet, evet.
Geçtiğimiz dönemde belli gazetelerde TUMOB da kendi hesabını vermeli gibi yayınlar çıktı ama bu gerçeği yansıtmıyor. Net olarak söylemek gerekirse. Çünkü biz bu noktada biliyorsunuz anayasal bir kurumuz biz.
Evet.
Kamu adına, kamu yararı doğrultusunda denetim ve çalışmalar yapan bir kurumuz. TUMOB da öyle. Dolayısıyla bizim en etkili olduğumuz yer de meslek alanlarımızla ilgili denetim yetkimizdi. Bu konu maalesef bizim elimizden alındı. Bu noktada bu kanuni düzenlemelerin bir an önce geriye çevrilip yapılmış olan TUMOB'un yetkilerini kısıtlayan, Şehir Plancılar Odası'nın yetkisini kısıtlayan denetleme yetkilerinin bir an önce verilmesine ve bizim de bu noktada kamu adına denetleme ve katkı sunma gücümüzü yeniden bize verilmesini talep ediyoruz. Bunu da sizlerin de aracılığıyla iletmiş olalım.
Evet, yani gerçekten yani buralarda küçük hesaplar yapma dönemi bitti artık. Evet. Yani bu ülke hepimizin ve herkesin elinden gelen bütün olanaklarıyla bu meselelere çözümü için destek olması lazım. Yani halkımızın gerçekten büyük bir dayanışması oldu. İşte bir düzen kuruldu. Yani Türkiye'nin her tarafından yardım tırları, neredeyse trafikleri tıkadı. Yani böyle bir şeyle karşılaştık. Ben belediye başkanlarıyla konuşuyorum. Yani onların da söyledikleri şu, insanlık ölmemiş dediler. Mesela geçtiğimiz günlerde Hatay Belediye Başkanı'nı burada konuk ettik. Telefonla tabii katıldı. Yani söylediği şeylerden birisi insanlık ölmemiş demesi ve bu yardımlardan duyduğu memnuniyet. Tabii bize burada konuşması belki rahat geliyor. Evet. Yani orada yaşayan insanlar, siz gittiniz, gördünüz. Biz de arkadaşlarımızı gönderdik, onları dinliyoruz. Ama orada bambaşka bir durum var. Öyle sıkıntılar var ki Elbistan'da arkadaş bana şeyi göndermişti gece. Arabasındaki dereceyi göndermişti. -22 yazıyordu. Yani o soğukta gece dışarıda. Yani o insanların tepkileri var. Bence bunların hepsini normal görmek lazım. O tepkiler bazen şeyi de aşabiliyor, nedir, anlatılmak istenen şeyi de aşan tepkiler, ama normal görmek lazım. Yani devletin bu tür işlerde o kadar dert etmemesi lazım. O hale düşmüş herkesin, çocuğu enkaz altında kalmış, çıkarmak için çırpınıyor, makine yok, şey yok. İlk günler özellikle bir takım şey var, isyan ediyor. Yani bunları normal görmek lazım. Bunlar gayet... İnsani şeyler. Ben de olsam belki aynı şeyi yaparım. Siz de olsanız kesinlikle belki aynı şeyi yaparsınız. Gencay Bey, bir de yabancı yayın organlarında çok acayip bir şekilde Türkiye'ye yazılar çıkmaya başladı. Bilmiyorum, takip edebiliyor musunuz? Yani özellikle batılı yayın organlarında yani bu meseleyi biraz farklı kullanıyorlar gibi geldi bana. Mesela bugün işte Foreign Policy'den tutun Stern dergisi, öteki, beriki, yani hemen hemen böyle dünyada bir anlamda bilinen yayın organları diyelim. Herkes bu işten Türkiye'de başka hesap yapma gibi bir çabaları var. Yani deprem işte yok, işte seçimlerle bağlantı kuruyor, iktidarla bağlantı kuruyor, muhalefetle bağlantı kuruyor falan. Yani bunları takip ettiniz mi? Onları nasıl değerlendirdiniz?
Yani çok yoğun bir süreçten geçtik tabii. Biz bunları çok takip etmeye olanağımız olmadı.
Evet.
Belki bundan sonrasında serin kanlıca oturup değerlendiririz ama yurt dışındaki bu tartışmalardan öte biz hakikaten şu anda kısa vadede ne yapılabilir, orta vadede ne yapılabilir, uzun vadede ne yapılabilir, bu konuyla ilgileniyoruz.
Evet.
Umarım da bu acıları en yakın zamanda sarabiliriz. Bu acıları dindirmek noktasında da dediğim gibi teknik bilgimiz,
evet,
kol gücümüz ne varsa biz sunmaya hazırız.
Peki mesela yarın AFAD'la görüşeceksiniz. Mesela ilk üç sırada öneriniz ne olacak? Mesela önceliğimiz bize göre yapılması gereken iş. Bir şu, iki şu, üç şu deseniz neler neler olur?
Şöyle, biz aranda gördüğümüz sıkıntıları görüyoruz. Şu anda o sanırım Kahramanmaraş'taydı. Çok yoğun bir çadır kent kurulmuş durumda ve şu anda o en çok risk yaratan konuların başında bu geliyor. Hmm. Yavaş yavaş belli salgın hastalıkların boy gösterdiğine ilişkin veya bunun ihtimalin yüksek olduğuna ilişkin tıpçılardan, doktorlardan veriler var. Dolayısıyla oradaki depremzede vatandaşlarımızın konforu bizim için öncelikli. Bunu da sağlayacak olan aslında mekansal ve o geçici barınma konutlarının dizaynı. Bu iç dizaynından öte bir de nerelerde kurabiliriz onun bilinmesi lazım. Bu noktada evet. da bizim kentlerimize ilişkin harita mühendisleri odasıyla beraber sürekli bu çabayı yürüttük. Yarın onu da altını çizeyim. Onlara da haksızlık olmasın. Bütün her zaman evet. biz onlarla beraber yaptık çalışmalarımızı. Yarın kendileri de olacak o toplantıda. Onların teknolojik olanaklarından, drone çekimleriyle ve bizim arazideki o yol, mekan bağlantısına ilişkin bilgi birikimimizle, kentlerimizde özellikle nerelerde, hangi ölçekte, ne kadar çadır kent kurabiliriz, ne kadar konteyner kent kurabiliriz, bunun tespit edilmesi lazım. Bunların ulaşım olanaklarının iyi sağlanması lazım. Bu noktada biz yardım etmeye istiyoruz. Bu teknik bilgimizle kente bütüncül bakışa sahip bir meslek alanı olarak bu noktada bu bilgi birikimimizi aktif şekilde kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Sonrasında da konteyner kentlerin iç tasarımı, orada gerekirse kol emeği, kısa vadede yapmak istediklerimiz bunlar.
Evet. Peki bunda geç kalıyoruz kaygısını da hissediyorum sizden. Mesela Maraş'ta kurmuşlar. Şimdi bir şeyi kurduktan sonra onu alıp da başka bir şekilde sokmak zor oluyor. Yani burada çok hızlı hareket etmek gerekmez mi?
Evet, yani birçok şeyde bu depremde geç kaldığımızı görüyoruz. Ama mevcuttakileri revize ederken bir yandan da yeni kurulacak kentlere de konteyner kentlere ilişkin de çalışmaları sürdürmek lazım. Önceliğimiz dediğimiz gibi o mevcutları da zaman içerisinde revize edilmesi için bu noktada hazırladığımız dokümanlar, sizin de belirttiğiniz üzere web sayfamızdaki, ona göre düzenlemeleri yapılabilir. Ama şu anda ciddi bir çadır ve çadır kenti ihtiyacı var. Evet. Çadıra ilişkin biz taleplerimizi de web sitemizden paylaştık. Bu çadırdan bir an önce bunların tekstilciler tarafından, fabrikalar tarafından ciddi anlamda bir eksiklik var. Ama o eksikliklerin kurulduğu yer de önemli. Israrla vurguladığımız şey şu. Belli bir süre buralarda yaşayacak bu depremzede vatandaşlarımız.
En azından evler yapılana kadar.
Evet, sağlıklı, konforlu, biraz daha huzur içerisinde yaşasınlar istiyoruz. Bu noktadaki bütün çabamız bu. Bununla ilgili olarak da biz şu anda teorik kısmı hallettik diyelim.
Evet.
Bundan sonra da pratik kısmı başlıyor bunun. Pratik kısmında da hem mesleki alanımızla ilgili olarak hem harita mühendislerinin meslek alanıyla ilgili olarak edindiğimiz bilgi birikimi araziye aktarmak evet. istiyoruz.
Gencay Bey, internet sitenizi bir dinleyicilerimize aktarabilir misiniz, adresini?
Tabii ki www.spo.org.tr.
Evet. Şehir Plancıları Odası internet sitesine zaten girdiğinizde de orada da evet. Gerekli şeyler, yönlendirmeler yapılıyordur herhalde.
İlk son 3 basın açıklamamızın içerisinde bu rehber.
Evet. Evet sayın dinleyiciler, yani gerçekten çok büyük bir deprem. Dünya ölçeğinde az rastlanan bir deprem. Bu artık daha iyi anlaşılmaya başlandı. Daha önce de belirttik, bazı resimler var. Bir zeytinliğin resimleri var. O kadar çarpıcı ki depremin büyüklüğünü de gösteren. Yani neredeyse dağ yarılmış. Öyle bir görüntü var. Şimdi artık kurtarmada yavaş yavaş ümitlerin, hala ümitler var. Kurtarılmaya çalışılanlar var ama yani çok azaldı. 7 gün bu insanın biyolojik yapısı da buna pek müsaade etmiyor. Yani birkaç tane çıksa bile artık sonuna doğru geliyoruz bu işlerin. Enkazların temizlenmesi gerekiyor. Ve yeni kentlerin oluşması gerekiyor. Sadece konut planlaması değil, ısrarla Sayın Gencay Serter de söyledi. Sadece konut planlaması değil, kent planlaması yapılması gerekiyor. Bunu bir kez daha tekrar vurguluyoruz. Ayrıca çadır kentler konusunda geçmişte yaşanmış tecrübeler var. Bu tecrübelere de dikkate alarak, yani yangını var, sosyal başka sıkıntıları var. Bunlara dikkate alarak çadır kentler kurulması gerekiyor. Yarın toplanacaklarmış Şehir Plancıları Odası AFAD'la. Umarız iyi bir işbirliği sağlanır ve bu sıkıntıların hızlı bir şekilde aşılmasının yolu bulunur. Evet, Perşembe gün yeniden buluşmak üzere Şehir Plancıları Odası Başkanı Sayın Gencay Serter'e de programımıza katıldıkları ve bilgilerini aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim meslek camiamız adına.
Evet. İyi günler diliyoruz. Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.